Ayrım 7.
Ama Vinny'e sevgimin apansız çoğaldığını çok iyi biliyorum. Nişanlısının hangi cephede vurulduğunu öğrendiğim gün, Vinny'nin nişanlısının birinci savaşta öldüğünü duymuştum ama nerede bilmiyordum. Bir gün Vinny ansızın Billy Çanakkale'de ölmüştü dedi. Sapsade bir tavırla. O anda Vinny için güçlü bir sevgi damarı açıldı içimde. Benim de dedem dedim oralarda vurulmuş. Kim bilir dedi Vinny, belki de birbirlerinin kurşunuyla ölmüşlerdir. Hiç de gülünç değildi ama ikimiz de gülmüştük. Söz gene dönüp dolaşıp Vinny'nin yeğenlerine gelmişti her söyleşimizde olduğu gibi. İki afacan büyüdükleri zaman Türkiye'ye gidip Bill'in vurulduğu yeri görmek istiyorlardı. Vinny'e söz vermişlerdi, onu da götüreceklerdi. Ve Vinny onlar büyüyene kadar yaşamaya söz vermişti. Vinny Türkiye'ye gitme isteğini hep içinde taşımış ama hiçbir zaman böyle bir yolculuğa yetecek parası olmamıştı. İç geçirerek orada oğulları, kocaları vurulan daha varlıklı kadınlar gidip mezarlarını gördüler demişti. Ben yapamadım, içimde kaldı. Anneannemle Vinny'yi aynı savaşta aynı cephelerde erkeklerini yitirmiş bu iki kadını ne çok kıyaslamışımdır. Ne zaman başladım onları karşılaştırmaya, ta o sıralar mı yoksa yıllar sonra mı? Belki de ilk kez o an Vinny'nin Bill'in mezarını görme isteğini dile getirdiği an. Acaba anneannem hiç kocasının vurulduğu toprağı görmek istemiş miydi? Yoksa hep dualarla yetinip unutmaya mı sığınmıştı? Sonraları Vinny bana Bill'den çok söz etti. Genç kızlığında ağabeyiyle birlikte Avustralya'ya göç etmiş, daha önceleri İngiltere'de hizmetçilik, garsonluk gibi işler yapmış, Avustralya'da ağabeyiyle birlikte bir dükkan açmışlar, orada Bill'i tanımış, sevmişler birbirlerini. Evleneceklermiş ama Bill yaşamak dediği şeyi Vinny'den çok sevmiş. Yaşamayı dövüşmek sandı derdi Vinny. Kim bilir belki de haklıydı Bill. Dövüşmekten başka bir yaşama şansı geçmediyse eline ne yapsındı? Vinny'i seviyordu ama onunla evlenip tüm ömrünü küçük bir Avustralya kasabasına gömmek istemiyordu. Onun geçmişinde Vinny'ninki gibi bir göç olayı yoktu ki. O hep doğduğu kentte yaşamıştı. Sakin ve düzenli bir evlilik yaşamına başlamadan önce heyecanı tatmak, dünyayı kucaklamak istiyordu. Bayram gibi başlayıp acı dolu siperlerde sona eren savaşa katıldı ve bir daha geri dönmedi. Billy Vinny'nin sevdiği bu genç adamı çok düşündüm. Dedem Hasan'ı düşündüğümden çok fazla. Annemin babası, anneannemin kocası Çanakkale şehidi Mülazım-ı Evvel Hasan Bey'i. Bu işte bir terslik vardı. Niyeydi bu terslik onu da düşündüm. Bana Hasan'ı anlatan olmamıştı ki. Neredeyse dinsel bir saygının şatavatı altına gömülmüştü gidenler. Birer insan olmaktan çıkıp söylenceye dönüşmüşlerdi. O topraklarda vuruşurken korkuları, zayıflıkları, inançları, güçleri, geride bıraktıklarına duydukları özlem, onları insan yapan her şey o gösterişli saygının altında kaybolmuştu. Siperlerdeki karanlık, çamur, toz, ter ve kan büyük büyük lafların ardına gizlenmişti. Oysa ben Bill'i tanıdım, onu seven kadının ağzından tanıdım. Bir gün Vinny bana Bill'in mektuplarını getirdi. Hayata aç bir çocuğun yaşama susuzluğunu ve doyumsuzluğuyla, heyecan ve istekle dolu o coşkulu ilk mektuplar ne çabuk düş kırıklıklarının ve ümitsizliğin kırık dökük satırlarına dönüşmüştü. Bill'in Vinny'ye duyduğu aşk mektuplar boyu özlem büyüdükçe şiddetlenmişti ve sonra mektuplar kesilivermişti. Vinny Bill'i sevmişti, ruhuyla, etiyle, kanıyla, onun kadını olmuştu. O öldükten sonra Avustralya'da yaşamanın acısına dayanamayıp saygın dükkan sahipliğini geride bırakmış, vatanına, İngiltere'ye, güvensizliğe, işsizliğe, düşük ücrete, hizmetçiliğe, garsonluğa, erkeklerini acılı bir savaşta yitirmiş, bu kuşağın yalnız kadınlarının arasına dönmüştü. Ve galiba Bill'i hep sevmişti. Önceleri sevgili, yaşlandıkça ana gibi. Bir erkeğin en çok sevildiği anlar, onun sıcaklığında zevkin paylaşıldığı anlar değildi. O erkeği düşman namlularını tehdit ettiği anlardı. Bunu çok sonraları yaşadığım kentin kömür kokulu havasını kurşun sesleri delerken anlamıştım. Vinny için bu anlar hep sürmüştü. Bill'i tehdit eden kurşun onu öldürmüş ve Vinny'yi yaşam boyu anılara mahkum etmişti. Ya anneannem, O da bir daha evlenmemişti. Nedenini bilmiyorum. Anneannem mülazımı evvel Hasan Bey'i sevmiş miydi? Onu yitirdikten sonra yıkılmıştı da sonra yeniden beline doğrultup çocuklarını mı büyütmüştü? Yoksa yüzünü görmeden vardığı kocasını hiç mi sevmemişti? Başına gelen her şeyi tevekkülle kabullenip çocuklarını ailesine sığınarak mı büyütmüştü? Anneannemle hiç sohbet etmemiştik. Vini ile olduğumuz gibi arkadaş olmamıştık. Bana Hasan üstüne hiçbir şey anlatmamıştı. Anneannemle yaşadıkları arasında ince bir zar vardı sanki. Tıpkı şiddetli yağmurda insanı ıslanmaktan koruyan saydam ve ince bir yağmurluk gibi. Kim bilir, belki anneannem istememişti de zorla geçirmişlerdi o yağmurluğu sırtına. Bunları öğrenmek için artık çok geç. Çünkü anneannem öldü. Vini'yi tanıdığımda da çoktan ölmüştü. Ve ben Hasan'ı bilmiyordum. Hala da bilmiyorum. Benim ülkemde insanlar yaşantılarını kuşaktan kuşağa aktaramıyor. Vini'yi ve Bill'i tanımasam geceler boyu o adamları düşünmezdim. Dünyayı kasıp kavuran bir savaşta karanlık siperlerde yaşayan ve ölen her renkten her dilden onca genç insanı. Birinci savaşın siperlerin savaşına dövüşenleri. Nasıl bir şeydi siperde vuruşmak? Yanı başında arkadaşın can çekişirken ne zaman düşündüm o adamları, o çatık ve yabancı göğün altında mı? Yoksa çok daha sonra evimde kömür karası, is kokulu gecede patlayan silah seslerini kaygı ve tedirginlikle dinlediğim yıllarda mı? Vini savaşın son dönemlerinde İngiltere'deymiş. Onun izinli askerlerle yattığını düşünmüşümdür hep. Bu konuda hiçbir şey söylemediyse de kim bilir, belki ikinci savaştan sonra da yapmıştı aynı işi. Her birine dünyanın en harika erkeği olduğunu söylemiş, onları sevişmenin yaşam tüten anısıyla ölüme, karanlık siperlerin koynuna göndermişti. Savaşta yitip gitmiş ya da sağ kalıp korkunç bir uyumsuzluğa dönmüş herkese müthiş bir sevecenlikle bağlıydı. Şanla, şerefle, törenlerle, çiçeklerle, güzel kadınların gülüşleriyle, öpüşleriyle savaşa yollanan, ölümle, acıyla tek başlarına başa çıkmak zorunda bırakılan tüm o insanları seviyordu. Niçin öldüler Vini diye sormuştum ona bir gün, niçin? O demişti Vini, vatan için öldükleri söylendi hep. Buna inanıyor musun dedim. Bil vatan için mi Çanakkale'deydi, orada ne işi vardı? Yok canım demişti Vini. Borazanlar çalarken herkes pırıl pırıl üniformalar içinde caddeler çiçeklerle doluyken vatan için laflarına inanmak kolaydır. Ölüm, sakatlık, işsizlik kol gezmeye başlayınca, çiçekler solup üniformalar partallaşınca vatan sözü anlamını yitirir. Her şey kötü politikacıların yüzünden oldu. Hepsine onlar sebep oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda da o deli Hitler'in yüzünden çıkmadı mı? Vini ikinci savaşta bombardımanlarda yaralananların yardımına koşan bir Kızıl Haçan kurtaranının sürücülüğünü yapmıştı. Erkeklerin cephede olduğu, İngiltere'yi kadınların ayakta tuttuğu bir dönemdi. Her yerde kadınlar vardı. Hastanelerde, okullarda, itfaiyede, direksiyon başlarında birinci savaşın genç kızları. Artık orta yaşlarına gelmiş yalnız kadınlar. Vini kuşağının kendisinden şanslı olup bir ikinci erkeğe rastlayabilen kadınlarının bu kez de oğullarını yitirişlerini görüyordu. O zaman ikinci bir Bill'le karşılaşmadığına şükretti. İkinci savaşta tek suçlu Hitler miydi diye sormuştum. Tabii demişti Vini. Her şeye o deli sebep oldu. Bundan hiç kuşku duymuyordu. İlahi Vini, kötü politikacılar nedir ki birer oyuncaktan başka? Biri kimler kandırıp ne için savaşa yolladı? Sen niye yapayalnız, kimsesiz bir kadın olarak yaşlandın ve öldün? Niye 75 yaşına kadar çalışmak zorunda kaldın? Sen ki dünyanın en varlıklı ülkelerinden birinin yurttaşıydın. Niye yaşlılık aylığın sana yetmedi de ölünceye dek yarım gün hizmetçilik yaptın? Niye cenazende sadece Orta Doğulular ve Afrikalılar vardı? Hayatın boyunca hizmet ettiğin ülkenin insanları neredeydi? Yaşamla aranda ince bir zar yoktu senin. Gene de böyle soruların yanıtlarını düşünmedin hiç. Yanıtları bulsan daha çok acı duyacağın için mi? İnsan çektiği acının bir gün birilerine yarar dokunacağını bilse belki katlanır. Vini belki de insan yanıtları bilse güçlenir ve katılaşır. Sen katılaşamamıştın. Sen hep düşlerin yumuşak alacakaranlığında yaşadın. Gerçeğin acılığını düşlerin aldatıcı tadında yok etmek istedin. Baharda Vini ansızın gelmez oldu. Hasta filan değildi. Hiçbir şeyciği yoktu. Derken bir gün yukarı laboratuvarda doktora yapan Iraklı arkadaşım bana uğradı. Biliyor musun dedi, az önce haber gelmiş. Bini 3 gün önce ölmüş. Aman nasıl olur, hiçbir şeyciği yoktu diye şaşkınlıkla ve isyanla haykırdığımı anımsıyorum. Meğer kalp hastasıymış. Olamaz, bana hiç söz etmedi bundan ama öyleymiş. Peki niye ailesi fakülteye haber vermemiş bunca gündür? Acı acı gülmüştü arkadaşım. Ailesi mi? Ne ailesi demişti. Vin'in kimsesi yokmuş ki. Ama ya kız kardeşi, ya yeğenleri? Arkadaşımın yüzü daha da acılaşmıştı. Hepsi düş ürünüymüş. Tek başına küçücük bir odada yaşıyormuş. Hiç kimsesi yokmuş. Ölüsünü bu sabah ev sahibi bulmuş. Odasında Asya ve Afrika ülkelerinden gönderilmiş yığınla kartpostal çıkmış. Bir o kadar da posta pulu. Bir de 1915'te Vini'ye cepheden gönderilmiş bir tomar aşk mektubu. Bir iki eski püskü fotoğraf. Arkalarında Sydney 1914-1915 filan diye tarih düşünmüş. 3-5 piyano notası. Onlar da çok eskiymiş. Başka hiçbir şey yokmuş. Meğer ne kadar yoksulmuş. Ha, bir tüpte kalp hapı. Hepsi bu. Duyduklarıma inanamıyordum. Arkadaşımın sesi çok uzaklardan geliyordu sanki. Yalnız kalıp ağlamak istiyordum. Ev sahibi Vinnie'nin çantasında fakültenin cep numarasını bulmuş da buraya haber verebilmiş. Cenazesini belediye kaldırıyormuş. Tören yarınmış. Gitmek ister miydin diye soracaktım. Tabii tabii gelirim diye kekelemiştim. Vinnie adresini hiçbirimize vermemişti. Bana nişanlısının 55 yıl önce yazdığı sararmış, silinmiş mektupları göstermişti de oturduğu yeri titizlikle saklamıştı. Kalp hastalığına değin tek söz etmemişti. Iraklı arkadaşım çok yıldır bu ülkedeydi. Hadi hadi demişti bana, sen bilmezsin bu insanları. Burada böylesi çoktur. Yalnızlıktan ya kendilerine bir köpek alırlar ya da işte böyle yeğenler filan icat ederler. Çok iyi kadındı, dinince dinlensin. Ona hayretle bakmıştım. Olayı nasıl bu kadar olağan karşılayabiliyordu? Bence bu ülkede geçirdiği yıllar onu da duyarsızlaştırmıştı. Vini kaçık değildi diye bağırdım. Son derece aklı başında, iyi niyetli ve hayata bağlı bir insandı. Tabii tabii ben de kaçıktı demiyorum zaten. Iraklı arkadaşım beni yatıştırmaya çalışıyordu. Ama biraz tuhafmış işte, kabul et ki. Doğrusu ya yeğenlere ben de inanmıştım. Hani öteki yalnız yaşlılardan umarsın böyle hayaller, kendi kendilerine konuşurlar filan. Ama Vini dediğin gibi böylesine dışa dönük bir insan ki hiç aklıma gelmezdi. Çok acı çekmiş mi ölürken demiştim, yanıtı kimsenin öğrenemeyeceğini bile bile. Vini'nin cenazesi parlak ve yeşil bir Haziran günü kaldırıldı. Acıdansa mutlulukla anımsarım. Nefis bir öğle sonuydu. Kuzey ülkelerinde Haziran güzeldir. Bizim diyarların Nisan'ına benzer. Can suyu Haziran'da yürür. Yeşillik ışıldar her yanda. Günler uzar da uzar. Gecenin bir türlü inmek bilmeyen siyahı çoktan aydınlık bir laciverte dönmüştür. Hava ılık ve serin karışımı nefis bir şeydir. Baharla birlikte gözyaşlarım ve yurduma duyduğum özlem dinmişti. Geldim geleli bu ülkeye beslediğim sevgi ve sevgisizlik iki zıt renkli iplik gibi dokuyordu ruh durumumu. Baharla birlikte sevginin rengi baskın çıkıyordu. Sevmiştim bu hafif uçucu bahar benzeri yaz mevsimini. Göze alabildiğine dolan sonsuz yeşilliği, huzur dolu yumuşak upuzun bir ezgiyi andıran yaz günlerini. Dünyanın dört bucağından gelen insanları kaynaştıran bu dev kenti sevmiştim. O kaynaşmanın uyumuna yakalamıştım sevgisizliğin, ilgisizliğin, bencilliğin göbeğinde. Yaşadığım çağın yüksek vuruşlarını ta içimde duymuştum. Müzeleri, parkları, sinemaları, kentin altında kocaman bir ağ gibi yayılan metroyu, pubları, sakınımsız başıboş dolaşabildiğim sokakları ve her şeyden çok kendim olabilmeyi sevmiştim. Gençtim, aşık olmuştum, ümit doluydum, uçuyordum sevinçten. Sevdiğim benimle pek ilgilenmiyordu. Bir başkasıysa hep peşimdeydi, kahroluyordum. Ne yapacağımı bilememekten. Birisinden nasıl uzaklaşacak, öbürüne nasıl yakınlaşacaktım. Deneyimli kadınların şıp diye çözüverdikleri bir sorunda tıkanıp kalmıştım. Beceriksiz, şaşkın, ürkektim. Yaşama karşı son kertede meraklı ve tutkuluydum. Öğrenmeye kararlıydım. Neyi? Bilemiyordum. Küçük ve temiz bir kilisede kimsesizlere özgü yalın, kuru ama eksiksiz bir tören yapıldı Vini için. Cenazede papazdan başka birisi, Türkiye'li birisi, İranlı, Iraklı, üç genç kız, birisi zenci ve Müslüman, öbürü beyaz ve Hristiyan, iki Sudanlı delikanlı vardı. Ne iyi ettik de geldik dedi bir arkadaş. Evet, ne iyi etmiştik. Vini yalnız kalmamıştı. Tertemiz yemyeşil yolları cetvelle çizilmişçesine düzgün bir mezarlığa gömüldü. Her şey son derece arınmıştı. Ölüm mezar taşlarının birer yıkım habercisi gibi eğri büğrü sıralandığı Müslüman mezarlıklarındaki gibi duyulmuyordu. Burada ölüm yoktu. Burada hiçbir şey yoktu. Ne ölümün ne yaşamın ulaşabileceği düzenli ve steril bir yerdi burası. Tam bu çağcıl topluma göre, Vini'ye göre değildi. Vini'nin gömülmesini izleyen gün laboratuvarda Orta Doğululara en insanca davranan İngiliz'e sormuştum törene neden katılmadığını. Vini'yi gerçekten severdi biliyordum. Cenazelere, ölümden sonraki hayata inanmam ben demişti. Doğru söylemiyordu. Can sıkıcı her şeyi, ölümü, hastalığı, kimsesiz yaşlı kadınları, aşırı düzenli ve temiz maskelerin, bembeyaz hastanelerin, park görünümlü mezarlıkların ardına gizleyen bu korkak toplumun bir üyesiydi o da. Şu steril gömü törenini bile kaldıramıyordu yüreciği. Vini iki koca savaş görmüştü. Nasıl dayansındı böyle bir dünyaya? Kimsesizliğini, hastalığını saklamıştı. Kimselerin canını sıkmamak için. Bazıları soluk alır yaşamaz, Vini yaşayan insanlardandı. Onu tanıdığım yaşlık yıllarında bile içinde yaşam gücü kıpır kıpırdı. Kimi yaratmak, kimise katlanmak ve dayanmak için kullanır bu gücü. Vini'nin payına katlanmak düşmüştü. Belki daha fazlasını istememişti. Seçeneği yoktu ki, kadındı ve yoksuldu. Sevgisiz yaşayamıyordu. Sevgiyi bulamayınca imgeleminde var etmişti. O gerçek bir sanatçıydı. Her gün değme yazarların yapamadığı işi başarıyor, yazıya dökülmeyen sürekli bir roman kurguluyordu. İki afacan yeğeninin ayrıntılı yaşam öyküsü. Bu öyküde en ufak bir tutarsızlık bulunmazdı. Tipler ne kadar da canlı, olay örgüsü nasıl da kıvrak ve inandırıcıydı. Cenazeden sonra o parlak Haziran günü biz beşimiz bir pub'a içmeye gitmiştik. Çeşitli ülkelerden gelmiş, hayatlarının henüz başlangıcında yol ayrımlarına varmamış şaşkın ve umutlu beş genç insan. Vini'nin yaşamının bittiği yerde bizimki başlıyordu. Dünya bize gülümsüyordu ve ben Vini'yi ülkemin toprağında vurulmuş, düşman diyemediğim bir askerin sevgilisi olduğu için daha da çok seviyordum. Bütün bunlarda o zaman açıklayamadığım ama sezinlediğim bir güzellik, bir kaynaşma, bütünleşme ve süreklilik vardı. Vini bizi görebilse mutlanırdı. Ölümüne, gömüldüğü o duygusuz bahçeye yaşam ve kardeşlik değmişti. Vini benim geçip giden gençliğimin bir parçasıydı. Deri değiştirir gibi içinden çıktığım o genç kıza 15 yıl önceki kendime dönüp bakıyorum da şaşıyorum. Nereye gitti o kız? Çekingen, masum, hayatın düğümlerini henüz yeni çözmeye başlamış, her yaşantının serüven tadında olduğu yaşam dönemindeki insan nerede şimdi? Handi ise Vini ve Bill kadar tarih oldu. Geceler boyu o kızı ve geçmişi anımsıyorum. O zamanlar öğrenme tutkusuyla yanıp tutuştuğum pek çok şeyi görüp ağladım. Bilmenin bedelinin daha susuz bir öğrenme isteği olduğunu, bulunan her yanıtın daha derin bir sorun yarattığını anlayarak. Geceler boyu aklımı geçmişteki kadınlardan alamıyorum. Hiçbir gerçeği göremeden göçüp giden anneannemden, gerçeği kabullenemeyen Vini'den, onlara çözümlersem sanki kendimi daha iyi kavrayacağım. Geçmişi oluşturan o geçmişten bugünü doğuran, bizleri yaratan gerçekleri bilmek istiyorum. İnsanlara acı veren sonuçların gizli kalmış sebeplerini. İnsanları sevgilerde, dostluklarda tek tek birbirine düşüren, cephelerde kitle kitle birbirine kıydıran, törelerin, tabuların altına sinsice saklanmış o hain sebepleri. Bu yüzyılın başında kuşaklar dolusu genç adam birbirini öldürdü. Onlara kahraman dendi. Anılarına meçhul asker anıtları dikildi. Geride bıraktıkları kadınları yaşamaya yargılanmıştı. Vini onlardan biriydi. İnandığı değerleri yabancı bir dünyada yenileceğini bile bile umarsızca savunmaya çalışan bir kahramandı o. Kimse ona kahraman demedi. O öldükten yıllar sonra onu genç kızlığında tanımış bir kadın uzak bir ülkenin kadını evinin loş aydınlığında onun için bu öyküyü yazdı. Madame Butterfly ölmeyi reddederse. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal iken, pire berber iken, eskimiş dünyamız 19. yüzyıldan 20. yüzyıla yuvarlanırken, Amerika derler genç bir ülke, Japonya derler yaşlı mı yaşlı, uzak mı uzak, adalardan, kiraz baharlarından, sislerden oluşmuş bir masal diyarına bir donanma gönderdi. Tüm dünya gücünü kuvvetini görüp de anlasın diye, pırıl pırıl silahları, gıcır gıcır makineleri olan, gerçek mi gerçek, madensel mi madensel bir donanma. O donanmada üniformalarının düğmeleri parlayıncaya kadar cilalanmış yakışıklı mı yakışıklı deniz subayları vardı. Ve aralarında bir teğmen. İsmi Pinkerton. Genç, uzun boylu ve alımlı. Pinkerton karaya ayak basar basmaz kendinden önce ve sonra yabancı diyarlara görevle giden sayısız askerin yaptığını yineledi. Ne eksik ne fazla. Yerli bir kız sevdi. Ne etsindi Pinkerton? Bahar olanca güzelliğiyle inmişti kiraz dallarına. Her yıldan daha bol çiçeğe durmuştu ağaçlar sanki. Bitki örtüsünü canlandıran doğa insanoğlunu rahat mı bırakacaktı? Onun içinde küçücük oyunlar hazırlamıştı. Saygıdeğer teğmen Pinkerton'un bedenindeki tüm salgı bezleri bu arada hormon kaynakları daha çok çalışıyor, kanındaki moleküller başkalaştıkça erkekliği çoğalıyordu. Aşkın saati çalmıştı. Sevdiği Japon kızı saygıdeğer bir geishaydı. İsmi Choi Choi San. Öylesine inci çiçeği kadar beyaz ve ince, öylesine bir gül yaprağında titreşen çiğ tanesi kadar saydam, öylesine bahar esintisine boyun eğmiş bir söğüt dalı kadar uysal, öylesine bir kota çizgisi gibi dinlendirici, hava kadar uçucu, ele geçmez ve hava kadar gerekliydi ki, ve ona kendi eti gibi öylesine yakındı ki, Pinkerton Choi Choi San'ın bir başka insan olduğunu aklına bile getirmedi. Ne yapsındı? Yani izindeydi. Sessizlik ve gölgeler ülkesinin kızı, gürültüler ve madensel ışıltılar ülkesinden gelen bu yeni tanrıyı sevdi. Pinkerton ona Butterfly diyordu, yani kelebek. Güzel geyşe bayıldı bu yeni ismine. Hemen Choi Choi San'ı bir kenara kaldırdı. Butterfly'ı benimsedi. Hiç düşünmedi niye durup dururken bu böcek ismini taktılar bana diye. Bir yaz gecesi Kyushu adasında Nagasaki kentinde krezentemlerin arasında beyaz kimonolu Choi Choi San ve beyaz üniformalı Pinkerton birbirlerinin oldular. Memleketlileri gelenekleri ayaklar altına alan Choi Choi San'a ilençler yağdırdılar. Ne gam, Butterfly aldırmadı. O Pinkerton'u seviyordu. Pinkerton da onu. Tüm amacı Madame Pinkerton olabilmekti. Ama yalnızca Madame Butterfly olabildi. Çünkü tanrısının geldiği ülkede yasal bir Madame Pinkerton yaşıyordu. Choi Choi San bunu bilmiyordu. Tanrısı ona bir isim armağan etmişti. Butterfly. Karşılığında ona her şeyini, geyşalığını, Japonluğunu, Choi Choi Sanlığını sundu. Ne tasa. O Pinkerton'u seviyordu. Pinkerton da onu. Derken Pinkerton'un görevi bitti. Düşler ülkesini bırakıp gerçekler ülkesine, uzak doğudan yeni dünyaya, sevdadan evliliğe dönme zamanı geldi. Pinkerton gözleri yaşlı Butterfly'ı yeniden dönme sözleriyle yatıştırıp demir zırhlısına bindi ve engine açıldı. Yüreği ezildi bir süre. Gençti, güçlüydü. Açık deniz havası ona iyi geldi, tez toparlandı. Butterfly içinse yaşam kocaman bir bekleyişe dönüşmüştü. Artık Choi Choi San değildi. Pinkerton gittiğine göre artık Butterfly da değildi. Peki neydi? Gerçi bunları pek düşünmedi. Doğurduğu küçük Pinkerton'u bile o kadar düşünmedi. Bütün gün sabırla ufuk çizgisini gözledi durdu. Gri bir gemiyi seçebilmek umuduyla. Yüreceği nazlı bir kelebek gibi pırpır edip uçtu zaman zaman sevinçle. Butterfly tüm varlığıyla asıldı onu yaşama bağlayan bu ipeksi kanatlara.